Ayrım 32.
Evet, Vera Pavlovna bu kez genç dostlarının varlığından sıkılmak şurada dursun, gerçekten mutluluk duyuyor. Gerçi onların şamatalarına katılmıyor, köşesinde sessiz sakin oturuyor. Ama içinde öylesine bir rahatlık, bir sevinç var ki şu anda kalkıp Rahmetov'u bile öpebilir. Konuklar sabaha doğru saat 3 gibi dağılıyorlar ve iyi de ediyorlar. Hiç konukluk bu kadar uzatılır mı? Vera Pavlovna o gün çektiği heyecandan bitkin durumda, kendini hemen yatağına atıyor ama tam o sırada kocası giriyor içeri. Canım Veroçkam, demin sana fabrikayı anlatırken bir şeyi söylemeyi unutmuşum. Aslında önemli bir şey değil. Şu anda her ikimizin de uykusu var. Fabrika konusunda aklımıza konuşulacak yeni şeyler gelirse bunları yarın da konuşabiliriz. Şimdilik iki kelimeyle şu kadarını söyleyeyim. Müdür yardımcılığı görevini kabul ederken bir koşul öne sürmüştüm. Buna göre göreve başlama tarihimi ben saptayacağım. İstersen bir ay, istersen iki ay sonra başlayabilirim. Şimdi işte ben bu süreden yararlanarak 5 yıldan beri görmediğim ihtiyarcıklarımı ziyaret için Riyazan'a gitmek istiyorum. Hadi hoşça kal canım, hiç kalkma. Vedalaşmak için yarın zamanımız olacak, şimdi güzelce uyu. 27. Vera Pavlovna ertesi gün kalktığında kocasını Maşa ile birlikte bavullarını hazırlar buldu. Maşa Lopuhov'un yanından bir yere ayrılamıyordu. Lopuhov bavulları tıkıştırması için ona sürekli olarak bir şeyler veriyor, onu çıkarttırıyor, bunu koyduruyor, yeniden katlamasını, oradan çıkarıp şuraya koymasını istiyordu. Bu durumda Maşa'nın bir an için bile olsa bir yere ayrılıp da Lopuhov'u tek başına bırakması olanaklı mıydı? Çayı da üçü birlikte içtiler. Bu arada Lopuhov'la Maşa ikide bir masadan kalkıp eşyaya yeniden çeki düzen verdiler. Vera Pavlovna nihayet durumu anlamaya başlamıştı ki Lopuhov ona ''Geç kalıyorum canım'' dedi. ''Saat 10:30 hemen gara gitmem gerek.'' ''Bir tanem ben de seninle geleyim.'' ''Ama Veroçka yanımda ikide koca bavul olacak, size oturacak yer kalmıyor. Eğer çok istiyorsan sen de Maşa ile birlikte ayrı bir arabayla gel.'' O değil, Riyazan'a gelmek istiyorum ben. Madem öyle Maşa önden bavullarla gitsin, biz seninle arkadan ayrı bir arabayla gidelim. Sokakta konuşurken nasılsa aşırı duygularınızı belli edemezsiniz. Kaldı ki bir de faytonun kaldırımlarda çıkardığı tıkırtı var. Bu bakımdan Lopuhov pek çok şeyi ya iyi duyamıyor ya duysa bile verdiği yanıt iyi anlaşılmıyor ya da bazen doğrudan doğruya susuyor, hiçbir şey söylemiyor. Vera Pavlovna direniyor. Ben de geliyorum Riyazan'a. Nasıl geleceksin dostum? Hani eşyan, bavulların? Yine de çok istiyorsan gel, sen bilirsin. Yalnız benim senden ricam, mektubumu bekle. Yolda bir istasyondan atarım, hemen yarın alırsın. Oldu mu? Yarın. Bekle. Lütfen. Nasıl da kucaklıyor kocasını binek yerinde ve vagona bindirirken nasıl gözyaşları içinde öpüyor. Lopuhov'a sürekli olarak başka şeylerden söz ediyor. Fabrikadaki görevi ne kadar güzelmiş, ihtiyarcıklar kendisini görünce ne kadar sevineceklermiş, efendim dünyada en önemli şey sağlıkmış, geri kalan her şeye boş vermeliymiş falan filan. Son saniyelerde artık vagonun sahanlığındadır, şunları söylüyor. Bana hiçbir zaman bugünlerdeki kadar bağlılık duymadığını yazmışsın dünkü mektubunda. Bu doğru bir tanecik Veroçkam. Ben de sana en az senin bana duyduğun kadar bağlılık duyuyorum. Birine sevecenlik duymanın onun mutlu olmasını dilemek olduğunu her ikimiz de çok iyi biliyoruz. Özgürlüğün olmadığı yerde ise mutluluk yoktur. Sen hiçbir zaman benim özgürlüğümü sınırlandırmak istemedin, ben de aynı şekilde senin özgürlüğünü sınırlandırmak, senin önünde bir engel gibi durmak, sana ayak bağı olmak istemiyorum. Ben varım diye kimi şeyleri yapamaman, yani kendini özgür duymaman kadar beni incitecek, üzecek bir şey olamaz. Onun için lütfen üzme beni, senin için en iyi şeyin ne olduğuna inanıyorsan onu özgürce yap. Sonrasını o zaman düşünürüz. Ne zaman dönmemi istersen yaz gelirim. Hadi hoşça kal dostum. İkinci kampana da çaldı, çoktan içeri girmeliydim. Hoşça kal. 28. Bütün bunlar Nisan sonlarındaydı. Lopuhov Haziran ortalarında döndü. Petersburg'da 3 hafta kadar kaldıktan sonra fabrikanın işlerini izlemek için Moskova'ya gitti. Moskova'dan 9 Temmuz'da ayrıldı, 11 Temmuz sabahı ise Petersburg'da, Moskova garı yakınındaki otelde, gece gelen müşterinin sabah odasında bulunmamasından kaynaklanan bir telaş yaşandı. Bundan 2 saat sonra da Kamennoostrov'daki Dacha'da, daha önce sözünü ettiğimiz mektup sahnesi yaşandı. Şimdi artık basiretli okurum köprüde kendini vuran adamın kim olduğunu kolayca tahmin edebilir ve tahmininde de yanılmaz. Nitekim öyle oluyor. Olup bitenleri hiç yanılmadan sezdiği için sevinçten etekleri zil çalan basiretli okur. Tabii canım Lopov, ben zaten biliyordum diyor. Madem öyle söyle bakalım basiretli okur. Adam nereye kayboldu ve şapkanın üzerindeki kurşun izi neyin nesi oluyor? Canım bunu bilmeyecek ne var? Üç kağıtçı herif cesedini suyun içinde ağla arayanların arasına katılmıştı. Herkesle birlikte o da arıyordu kendini. Hey gidi basiretli okurum. Madem böyle diyorsun pekala öyle olsun. Çünkü sana senin inandığın dışında bir şeyi kanıtlamak olanaksızdır. 29. Özel bir insan. Kirsanov çıktıktan yaklaşık 3 saat sonra kendine gelmeye başlayan Vera Pavlovna'nın ilk düşündüğü şey atölyesi oldu. Atölyeyi böyle yüzüstü bırakmam hiç doğru değil. Evet, her ne kadar Vera Pavlovna atölyede işlerin kendisi olmadan da yürüyeceğini, atölyenin kendi kendine yeteceğini kanıtlamaktan hoşlanırsa da, bunun yalnızca yüreğine hoş gelen bir düşünce olduğunu ve eğer bir yönetici olmazsa atölyedeki işlerin sarpa saracağını çok iyi bilirdi. Bununla birlikte atölyenin artık iyice rayına oturduğu da kesindi, yönetim işi için eskiden olduğun gibi koşuşturmak gerekmiyordu. Mertsalova günde 1,5 saatini atölyeye ayırırsa bu iş olurdu. Gerçi 2 çocuğu vardı. Mertsalova'nın ama günde 1,5 saatte neydi ki? Üstelik her gün değil. Herhalde geri çevirmezdi Mertsalova önerisini. O zaten kendiliğinden de geliyordu atölyeye, geliyor ve çalışıyordu. Vera Pavlovna satacağı eşyaları toplamaya başladı. Bu arada Maşa'yı da önce eğer mümkünse hemen gelmesini rica ettiğini bildirmesi için Mertsalova'ya, ardından da eskici Raşel'e yolladı. Raşel eski giysi ve her türden eski eşya alım satımı ile uğraşan çok becerikli bir kadındı ve bütün öteki küçük Yahudi esnafları gibi namuslu insanlara karşı kesinlikle dürüst olan, üstelik Vera Pavlovna'yı da çok seven bir kadındı. Maşa, Raşel'e uğradıktan sonra onu da alıp kentteki apartmana uğrayacak, buradaki satılacak eşyaları toparladıktan sonra Vera Pavlovna'nın temizlenmesi ve yaz boyunca saklanması için kürkçüye bıraktığı kürklerini alarak Raşel'le birlikte yazlığa dönecekti. Raşel bütün bu satılık eşya yığınına toptan bir değer biçecek ve hepsini satın alacaktı. Maşa tam bu işler için evden çıkmak üzereyken avluda yarım saattir evin çevresinde dolaşıp durmakta olan Rahmetov'la karşılaştı. Çıkıyor muydunuz Maşa? Evet, geç mi dönersiniz? Herhalde, epey iş halletmem gerek akşamı bulurum sanıyorum. Vera Pavlovna evde yalnız mı kalacak? Evet. Öyleyse sizin yerinize ben kalayım yanında, belki birinin yardımına gerek duyabilir. Çok iyi edersiniz, onun için endişeleniyorum. Az kalsın unutuyordum Bay Rahmetov, lütfen komşuya sesleniverin, aşçıları da dadıları da arkadaşımdır, Vera Pavlovna'nın yemeğini hazırlayıversinler, daha yemek bile yemedi. Önemli değil, ben de yemedim yemeğimi, birlikte yeriz. Ya siz Maşa, siz yediniz mi yemeğinizi? Evet, yoksa bırakmayacaktı Vera Pavlovna beni. Hiç değilse buna şükür, kendi derdinden bu tür şeyleri unutur sanıyordum. Rahmetov'dan yüreklerinin saflığı ve giyim kuşamlarının sadeliği Maşa gibi olanlar ya da bu konuda onu da geride bırakanlar dışında hemen herkes biraz çekinirdi. Lopuhov ve Kirsanov gibi hiç kimseden ve hiçbir şeyden korkmayanlar bile Rahmetov'un karşısında zaman zaman çekingenliğe kapılırlardı. Vera Pavlovna ile aralarında hemen hiç yakınlık kurulamamıştı. Vera Pavlovna onu sıkıcı bulur, o da Vera Pavlovna'nın çevresindeki topluluklara hiç katılmazdı. Lopuhov'lara gelen giden konuklar arasında kendisine en az güler yüz gösteren, kendisiyle en az konuşan olmasına karşılık Maşa onu çok severdi. İçeri girerken, ''Davetsiz geldim Vera Pavlovna'' dedi. ''Ama Aleksandr Matiyiç'i gördüm ve her şeyi biliyorum. Bu bakımdan şu ya da bu şekilde size bir yardımım dokunabileceğini düşünerek akşamı sizde geçirmek üzere geldim.'' ''Yardımı dokunmak mı?'' Hemen o anda bile yardımı dokunabilirdi Rahmetov'un Vera Pavlovna'ya, işin bir ucundan tutar ve eşyaların toplanmasına yardım edebilirdi. Rahmetov'un yerinde kim olsa hemen o anda ya yardımı rica edilir ya da zaten o kendiliğinden işe girişirdi. Ama ne o kendiliğinden işe girişti ne de ondan yardımı istendi. Vera Pavlovna yalnızca onun elini sıktı ve ince düşünceliliğinden dolayı kendisine içtenlikle teşekkür etti. Ben çalışma odasına geçiyorum. Yardımıma gereksinirseniz çağırın. Kapı çalınırsa ben açarım, siz hiç rahatsız olmayın. Bunları söyledikten sonra son derece rahat bir havayla çalışma odasına geçti. Cebinden koca bir jambon parçasıyla yine kocaman bir kara ekmek çıkardı. İkisi birlikte 1,5 kilodan fazla gelirdi. Oturup iyi çiğnemeye dikkat ederek bunların hepsini yedi. Üzerine yarım sürahi su içti ve yerinden kalkarak okuyacak bir kitap bulmak için kitaplığın önüne gitti. Malum, ilginç değil, ilginç değil, ilginç değil. Bu ilginç değili Makulay, Gnizot, Thiers, Ranke ve Gervinus için söylemişti. Bak işte bu güzel. Birkaç düzine kalın cildin sırtında Newton'un toplu yapıtları yazısını okuyunca söylemişti bunu. Hemen ciltleri karıştırmaya başladı. Sonunda aradığını buldu ve keyifle okudu. Observations on the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John. Yani Daniel'in kehanetleri ve Yahya peygamberin apokalipsisi üzerine gözlemler. Evet, insan bilgisinin bu yönü üzerine hep bir eksiklik duyardım. Newton bu yazılarını iyice yaşlandığında yarı akıllı, yarı deliyken kaleme almıştı. Aklın delilikle karışması sorunu üzerine klasik bir kaynak. Aslında evrensel, tarihsel bir sorun bu. Aklın delilikle karışımı hiç ayrım gözetmeksizin bütün olaylarda, hemen bütün kitaplarda ve hemen bütün kafalarda var. Ama bu kitapta sanırım bunun dört dörtlük bir örneği var. Hem bugüne dek gördüğümüz akılların en mükemmeli, en normali, hem de bu mükemmel akla kesinlikle deliliğin karışması söz konusu burada. Demek ki kendi alanında temel bir kitap. Delilikle aklın birbirine karışması olgusunun en ince ayrıntıları ancak bu kitapta bulunabilir. Doğrusu bir hazine bu kitap. Oturup bir güzel incelemeli. Son 100 yıldır basım evi düzeltmenlerinden başka herhalde hiç kimsenin okumadığı bu kitabı büyük bir iştahla okumaya başladı. Rahmetov dışında herkes için bu kitabı okumak talaş yemekten farksız bir şeydi ama işte o büyük bir iştahla okuyordu. Rahmetov gibi insanlar çok azdır. Bu türün temsilcisi olabilecek yalnızca 8 insan tanıdım bugüne kadar. İçlerinden ikisi de kadındı. Bir tek özellikleri dışında ortak hiçbir yanları yoktu. Kimi yufka yürekli, kimi katı, kimi asık suratlı, kimi neşeli, kimi heyecanlı, telaşlı, kimi uyuşuk denecek kadar ağırkanlı ve kimi sakin mi sakin, kimi ise sulu gözün tekiydi. Bu sulu gözlerden biri küstahlık derecesinde alaycıydı ve son derece sert bir yüzü vardı. Ötekinin tahta gibi bir suratı vardı, konuşkan değildi, dünyada hiçbir şey umurunda değilmiş gibi bir hali vardı. Bunların her ikisi de benim yanımda birkaç kez isterik kadınlar gibi ağlamışlardı. Ağlamalarının kendileriyle bir ilgisi yoktu, dereden tepeden konuşup dururken birden duygulanmışlardı. Bunların yalnız başlarınayken çok sık ağladıklarından eminim. Evet, bir tek özellikleri dışında ortak hiçbir yanları yoktu ama bu bir tek özellik onları ayrı bir tür olarak birleştiriyor ve bütün öteki insanlardan ayırıyordu. Aralarından samimi olduklarına baş başa kaldığımızda takılır gülerdim. Gülmeme kızıp kızmadıklarını bilmiyorum ama kendilerine kendileri de gülerdi. Gerçekten de gülünç pek çok yanları vardı. Onları onlar yapan, onları özel insan yapan en önemli özellikleri hep gülünçtü. Ben böyle gülünç insanlara gülmeyi pek severim. Şimdi öyküsünü anlatacağım adam da bu türün bir temsilcisidir. Ben kendisini Lopuhov'la Kirsanov'un çevresinde tanıdım. Ve bu adam Lopuhov'la Alexey Petrovich'in Vera Pavlovna'nın ikinci düşünde toprağın niteliği üzerine ileri sürdükleri görüşlerine bir koşul eklenmesi gerektiğinin canlı bir örneğidir. Bu koşul da şudur. Toprak ne denli kötü olursa olsun bu toprakta sağlam başaklar yetişmesini sağlayacak mini minnacık da olsa sağlıklı parçacıklar bulunur. Hikayemizin baş kahramanlarının yani Lopuhov, Kirsanov ve Vera Pavlovna'nın soy geçmişleri büyük baba ve büyük annelerinden ileri gidemiyor. Kendimizi zorlasak bunlara belki bir de büyük anne annesi ekleyebiliriz. Büyük baba babası şaşmaz bir biçimde unutulmuşluğun karanlığı içindedir. Onun hakkında büyük anne annesinin kocası olduğundan başka hiçbir şey bilinemiyor. Belki bir de adının, örneğin Kiril olduğu. O da oğlunun yani büyük babanın adının Gerasim Kiriliş olmasından anlaşılıyor. Ailesinin geçmişi 13. yüzyıla kadar giden Rahmetov ise yalnız bizim değil tüm Avrupa'nın en eski ailelerinden birinden geliyordu. Tiverli Vakanüvislerin yazdıklarına göre sözde halkı Müslüman dinine çevirmek niyetleri yüzünden, adamların herhalde böyle bir niyetleri yoktu, uğradıkları kıyımın gerçek nedeni halka yaptıkları zulümdü, tüm askerleriyle birlikte öldürülerek yok edilen Tatar generalleri arasında Rahmet adında biri vardı. Rahmet'in ufak oğlu Tiver Saray Nazırı'nın yeğeni olan ve Rahmet'in zorla kaçırarak evlendiği bir Rus kadındandı. Küçük Rahmet'e annesinin Rus olması yüzünden dokunulmadı, daha sonra da adı değiştirildi, Latifken Mihail oldu. Rahmetovlar işte bu Latif'ten yani Mihail Rahmetoviç'ten gelmişlerdi. Rahmetovlar Tver'de boyardı. Moskova'da yalnızca Okolniç oldular, Petersburg'da ise geçen yüzyılda ancak general olabildiler. Hiç kuşkusuz aile üyelerinin hepsi değil, çünkü aile öylesine dallanıp budaklanmıştı ki general rütbesi bu kadar insana yetmezdi. Bizim Rahmetov'un büyük dedesinin büyük dedesi Ivan Ivanoviç Shuvalov'un arkadaşıydı ve Minih'le dostluğu yüzünden başına gelmedik kalmayan sarayda gözden düşen Shuvalov'u bu durumundan kurtarmıştı. Büyük dede ise Rumyantsev'in arkadaşıydı ve orgeneralliğe kadar yükseldikten sonra Novi'de şehit düşmüştü. Rahmetov'un dedesi Çar 1. Aleksandr'ın 1. Napolyon'la görüşmek ve anlaşma imzalamak üzere Prusya'nın Tilsit kentine yaptığı geziye katılmıştı. Dedenin durumu parlaktı ve bütün Rahmetov soyu içinde en yüksek mevkiye ulaşabilirdi. Gel gelelim o da Speranski ile yakın dosttu ve bu yüzden bütün yükselme şansını yitirmişti. Baba soyu öteki üyeleri gibi ne büyük yükselişler gösterdi ne de acı düşüşler yaşadı. 40 yaşındayken Tuğ General rütbesiyle emekliye ayrıldı ve Medvedistan'ın yukarı bölgelerine serpilmiş çiftliklerinden birine yerleşti. Bu çiftliklerin çok büyük olduklarını düşünmek yanlış olur. Topu topu 2500 can bulunuyordu hepsinde. Kır yaşamı içinde yapacak fazla şey bulamayan Rahmetov'un babasının 8 çocuğu oldu. Rahmetov sondan ikinciydi, kendisinden küçük bir kız kardeşi vardı. Ortada 8 kardeş olunca Rahmetov'un da büyük bir mirasa konması söz konusu olamazdı. Böylece babası ölünce kendisine 400 can ve 7000 hektar kadar toprak düştü. Bu 400 canı ve 7000 hektar toprağın 5500 hektarını ne yaptığı bilinmiyor. Aslında kendine 1500 hektarlık bir parça bıraktığını da bilen yoktu. Hatta onun büyük toprak sahibi bir soylu olduğunu, kendine alıkoyduğu toprakları kiraya vererek yılda yine de bir 3000 ruble gelir elde ettiğini de bilen yoktu. En azından bizim aramıza girdiğinde içimizden hiç kimse bunları bilmiyordu. Biz o sıralar onu Medveditsa, Hopra, Sura ve Tısna ırmaklarının yukarı bölgelerinde 75 bin kadar canı olan Büyük Rahmetov ailesinin bir üyesi sanırdık. Toprakların yayıldığı bölgenin de ailenin ırmaklarını suladığı yukarı bölgedeki 3 vilayetten birinin de valisi değişmez bir biçimde Rahmetov ailesinden geliyordu. O sıralar bildiğimiz bir başka şey de Rahmetov'un yılda 400 ruble ile geçindiğiydi. Bu bir üniversite öğrencisi için bayağı büyük ama Rahmetov ailesinden gelme bir büyük toprak sahibi için gülünç bir paraydı. Bu bakımdan zaten bu tür bilgilere fazla meraklı olmayan bizler, hiç araştırıp öğrenmeye gerek duymadan Rahmetov'u topraklarını yitirmiş, yoksul düşmüş Rahmetov ailesinin bir üyesi olarak düşünmüş ve bunun ötesinde bir şeyler daha öğrenmeye gerek duymamıştık. Bizim için Rahmetov çocuklarına küçük bir sermaye bırakmış herhangi bir yüksek devlet memurunun, örneğin bir müsteşarın oğlu gibi bir şeydi. Bizi gerçekten kimsenin soyu sopu ve gelirinin kaynağı ilgilendirmiyordu. Rahmetov şimdi 22 yaşındaydı. 16 yaşında girdiği üniversiteye 3 yıldır uğramıyordu. İkinci sınıftayken ayrılmış ve doğruca çiftliğe girmişti. Burada vasisinin bütün karşı koymalarının üstesinden gelmiş, Abilerinin lanetini üzerine almış, kız kardeşlerinin kocalarının karılarına onun adını bile anmalarını yasaklamalarına neden olmuş ve kafasından geçen neyse gerçekleştirmişti. Daha sonra çok ilginç bir Rusya gezisine çıkmış, bütün ülkeyi karış karış gezmişti. Bazen karadan, bazen sudan, bazen olağan yollarla, bazen çok değişik biçimlerde yayan ya da uyduruk sallar, ilkel sandallar üzerinde dolaşmadık yer bırakmamıştı. Bu arada başına gelmedik şey kalmamıştı ve bunların nedeni yine kendisi olmuştu. Dönüşte ardı sıra bir takım gençler getirmiş ve bunlardan ikisini Kazan, beşini Moskova üniversitelerine yerleştirmişti. Bunlar onun burslu öğrencileriydi. Kendisi Petersburg'da yaşamayı düşündüğü için, bir de gelirinin 400 değil de 3000 ruble olduğunu kimsenin bilmemesi için Petersburg'a öğrenci getirmemişti. Biz bütün bunları daha sonra öğrendik. O sırada bizim tek bildiğimiz onun uzunca bir süre için okuldan ayrılmış olduğuydu. Böylece kendisini Kirsanov'un çalışma odasından Newton'un Apokalipsisini okurken gördüğümüzden 2 yıl önce Petersburg'a dönerek yeniden üniversiteye girmiş, ancak daha önce okuduğu fen fakültesi yerine bu kez filoloji fakültesine yazılmıştı. Petersburg'da çevresini oluşturanlardan hiç kimse kendisinin para durumunu, aile akraba ilişkilerini bilmiyordu, bu doğru. Ama yine de onunla ilgili olarak herkesin bildiği bir şey vardı, dostları arasındaki takma adları. Bu adlardan biri daha önce de anmıştık, Grigorist idi. Bu adı pek de belirgin olmayan bir hoşnutlukla ve her zamanki hafif gülümsemesiyle kabul ederdi. Ama bir gün kendisine Nikituşka ya da tam biçimiyle Nikituşka Lomov demeye başladığımızda bu yeni adını gülümsemesi bütün yüzüne yayılarak ve pek büyük bir hoşnutlukla benimsedi. Kendisine milyonların gönlüne taht kurmuş bir insanın adının takılmasına sevinmekte yerden göğe kadar hakkı vardır Ahmetov'un. Çünkü bu ad kendisine doğuştan verilmemiş, o azmi ve çelik gibi iradesiyle kendisi kazanmıştı. Ancak 8 vilayetten geçen 100 verst genişliğinde bir şerit içinde ün kazanmış bu şanlı adı Rusya'nın başka bölgelerinden olan okurlarımıza kısaca tanıtmamız gerekiyor. Nikituşka Lomov 15-20 yıl kadar önce Volga'da yedekçilik yapan Herkül yapılı gerçek bir devdi. Boyu 15 karıştı, omuzları ve göğsü öyle güçlü ve genişti ki 15 pudluk bir ağırlığı kolayca kaldırabilirdi. Ne kadar güçlü olduğunu şuradan anlayın ki bir günlük çalışması karşılığında 4 kişilik yevmiye alırdı Nikituşka Lomov. Vapur kıyıya yanaşıp da Nikituşka Lomov çarşıya ya da Volgalıların deyişiyle pazara çıktı mı, kentin en uzak mahallelerinden bile gençlerin bağırdıkları duyulurdu. Nikituşka Lomov geliyor, Nikituşka Lomov geliyor. Bir anda herkes sokağa fırlardı ve iskeleden pazara giden yol üzerinde Bahadır Nikituşka Lomov'un ardında müthiş bir kalabalık oluşurdu. 16 yaşındaki Rahmetov Petersburg'a ilk geldiğinde gerçi yine uzun boylu ve epeyce yapılı bir delikanlıydı ama öyle Nikituşka Lomov'luk bir hali yoktu. Şu kadarını söyleyelim, 10 arkadaşı içinde kendisini yere çalacak 2 kişi rahatlıkla bulunurdu. 17. yaşını yarıladığı sıralarda fiziki zenginlik edinmeye karar verdi ve kendi üzerinde çalışmaya başladı. Canla başla jimnastik yapıyordu. İyi güzel yapsın da jimnastik yalnızca var olan malzemeyi mükemmelleştirir, onun için önce malzeme olması gerekir. Böylece jimnastiğe ayırdığı zamanın 2 katını malzeme edinmek için harcamaya başladı. Kaba güç isteyen işlerde çalışıyordu. Su taşıyor, ormanda odun kesiyor, sırtında kereste taşıyor, taş kırıyor, toprak kazıyor, demir dövüyordu. İşini sık sık değiştiriyordu çünkü her yeni iş değişik bir kasın çalışmasını sağlıyordu.